Ayrım 3.
Önce Almanların Moskova önünde yenilgisi, ardından da neşeli bir şeyler gösterebiliriz. Sabanayev hasta bakıcı Korşeva'ya, "İnsanı şaşırtacak kadınlarımız olduğunu biliyordum," dedi. "Her zaman direnmemize yardım eden onlardı. Yine de Natasha'ya bakıyor ve bir şey anlamıyorum. Bu büyük gücü nereden alıyor?" Natasha yüreğindeki acıyı yalnız küçük Vasya'ya açıyordu. "Artık ikimiz de yetimiz küçük Vasya'm. Korkunç bir şey. Oysa yaşamak gerek. Büyüyünce anlarsın. Şimdilik bir şey anlamaman ne kadar iyi. Annen gözyaşı dökerken sakin sakin dinliyorsun." Uykusuz geçen geceler boyunca Valya çok düşünmüştü. Kendi kendisiyle alay ediyordu. "Her şeyi, her şeyi anlamak istiyorum." Aslında kendi kendisini tanımayı öğreniyor, eskiden nasıl biri olduğunu düşündükçe de istediği gibi yaşayamadığını anlıyordu. Sinema konusundaki düşleri çocuksu ve gelip geçiciydi. Kişisel hayattan yoksunluk onu sanata doğru itmişti. Dışa yönelme fırsatı bulamayan duyguları onu düşler dünyasına sürüklüyordu. Sergeye rastladığında her şey değişmişti. Her zaman düşlediği sinema artisti olma hevesi soğuyuvermişti. Raya ya da Galoşka gibi bir memurluk alabilir ve mutlu olurdu. Hayatını yeniden kurma fırsatını da bulamamış, savaştan 2 ay önce Sergey ile evlenince bir çocuk sahibi olmayı ne kadar istediğini ona söyleyememişti. Neden gitmiş, orada için çalışan bir fabrikaya girmişti. Ülkenin durumu ciddiydi. Uçakların sinemadan büyük bir önemi vardı. Ama düşler dünyasında yaşamaya alışkın, annesinin uyur gezer diye adlandırdığı Valya'nın bir makine önünde çalışmasına bu görüş yetmiyordu. Sergey de şaşmadı onun için. Savaşa öylesine dalıp gitmişti ki bunu çok olağan saydı. Valya'nın bir hafta boyunca gazete okumadığını, radyo dinlemediğini duysa asıl o zaman şaşar kalırdı. Valya günlük bildirilerdeki sözleri ya 100 kere tekrarlıyor ya da aslında savaşın ne olduğunu anlamaya hevesli bildirilere aldırmıyordu. Cephenin nerede olduğundan habersiz, Sergey'in mektuplarında sözünü ettiği topçu bataryasının hazırlığı ya da uçakların pike inişi deyimlerinin neyi belirttiğini gözünün önüne getiremiyordu. Herkes gibi Valya da ortak felaketle allak bullak olmuştu. Ama olayları düşündükçe dönüp dolaşıp kendi alınyasına varıyordu. Tam başkalarının hayattan yoksun kaldıkları sıra kavuşmuştu hayata. Fabrikadaki işi eski hayatından en uzak şey olduğu için seçmişti. Geçmişinden kaçmak istiyordu. İşi çok güçtü. Buna seviniyordu. Yorgunluk düşünmesini engellemekteydi. Valya kendi kendine böylesi daha iyi diyordu. İnsan hiç olmazsa kendini bırakmıyor. Sergey'den ayrıldığından beri yaşamıyor, hayatı bekliyordu. Önceleri acı ve coşkuyla, sonra neredeyse 1 yıl boyunca sabırla ve son günlerde umutsuzlukla. Bir durum işini etkilemiyordu. Arkadaşları ondaki değişikliğin farkında bile değillerdi. Valya kendini bir şeye veremiyor, geçmişi tutarlı şekilde düşünemiyordu. Aklı fikri Sergey'e sevgi dolu, sakin bir mektup yazmaktaydı. Eskiden hayatı gördüğü, insanları seçtiği yoktu. Düşünde yarattığı kişiler arasında yaşardı. Partizanların yaptıklarını okudukça sanki babasından söz ettiklerini sanırdı. Belki o da tren uçurmuştu. Keyifli dostlarının hiçbirisinden haber yoktu. Ama yanında Kiev'in sözü geçse anlatılmaz bir üzüntü çökerdi üzerine. Hüzünlü bahçeler, dik yokuşlar, yemyeşil, kararmış, karmakarışık kent gelirdi gözünün önüne. Natasha bir oğlunun dünyaya geldiğini, Vasya'dan hiç haber alamadığını yazıyordu. Valya bütün gece ağladı. Vasya'ya üzülüyor, Natasha'ya acıyor, Sergey için korkuyordu. Nina Georgievna Valya'yı yanına çağırdı. "Burada da çalışabilirsin, 2 kişi daha kolay katlanırız." Valya gitmedi. Sergey'in annesinin yanında acısının daha da artacağından çekiniyordu. Orada kendini iyiden iyiye bırakacaktı. Burada birçok kişiyle tanışmıştı ama yine de yapayalnızdı. Her zamanki gibi nazik, iyi yüreklilikten ötürü kendisini çok seven arkadaşlarının yardımına koşuyordu hep. İçine kapanmış, boş şeylere inanır olmuştu. "Yeşil bereli bir kıza rastlarsam mektup alacağım," diyordu kendi kendine. "Eğer Şumov'la yarın aynı vardiyada çalışırsam işler yolunda gidecek." Sonra da kızıyordu. "Nineler gibiyim, bu gidişle aklımı da kaçırabilirim." Ama gelecek korkusu her şeyden güçlüydü. Okumaya çalışıyor, bir kitabı almasıyla bırakması bir oluyordu. Gerçeğin yanında romanın birbirine karışan çatışmaları ona önemsiz geliyordu. İçini rahatlatan tek şey Sergey'in mektubuydu. O da düzenli yazmıyordu. Ya 3 gün üst üste geliyordu mektup ya da haftalar geçiyor ve Sergey'den haber çıkmıyordu. Aşkı birden bir cümlede parlayıveriyor, Valya canlanıyor, yürekleniyor derken bu cümlenin ardından asker hayatının tek düze, kuru anlatısı uzayıp gidiyor ya da birkaç cümleyle mektup bağlanıyordu. İyiyim, bana mektup yaz, seni kucaklar öperim. Son mektuplarından birini okurken Valya birden Sergey'in nerede olduğunu anladı. Stalingrad'la ilgili bir röportaj basan Krosnaya Zvezda gazetesinin yapıştırıldığı tahta perdenin önünde bir süre kala kaldı. Dünya var olalı beri böyle bir savaşa tanık olmadı. Orada kafasındaki her şey birbirine karışıyordu. Sergey'in yürekliliği karşısında duyduğu hayranlık ve korku, insanda haykırmak isteği uyandıran o belirsiz korku. Valya'nın duygularını pek çok kişi paylaşıyordu. Ama onların bir de ilacı vardı. Çalışma heyecanı, aile kaygısı, dünyadaki olaylarla ilgili konuşmalar. Churchill'in Moskova'ya gelişi, ikinci cephe, Yugoslav partizanlarının mücadelesi, günlük hayatın güçlükleri, sütün görünüp kaybolması, bir çuval patates aramak, yaklaşan kış için odun peşine düşmek, askeri durumla ilgili bir konferans ya da Ruslar oyununun ilk gecesi gibi. Valya hayat koşullarına kayıtsızdı. Yemekhanede verilen yiyeceği aldırmıyordu bile. Yeni bir elbise düşlediği yoktu. Ara sıra tiyatroya gitse de kafasını toplayıp olan bitenleri izlemiyordu. Bütün düşüncelerinin, duygularının üzerinde tek kaygısı vardı. Sergey'in nasıl olduğu. Dengesiz yaratılışı, büyük bir hayal gücü, derin bir duygululuk, eskiden kendisini sanata yönelten şeyler şimdi dertlerini büyük ölçüde arttırmaktaydı. Mermi çukurlarıyla dolu bir ovadan, havan ateşinden söz eden cephe hikayelerini dinledikçe, hayattan yoksun, krater ve göllerde, büyük dikenli tel ormanlarıyla kaplı bir ay görüntüsü gözünün önüne geliyordu. Asitlerle delik deşik, gri yeşil bir dünya, dilsiz, sağır ve duygusuzlaşmış insanları oldukları yere çivileyen şimşekler. Geceleri anaları, eşleri ve nişanlıları uyutmayan kabuslar uyanıkken bile onun peşini bırakmıyordu. Bembeyaz yüzlü bir ölünün canlıyı gölgelememesi için üzerinde bir kimlikten kopardığı Sergey'in küçük resmini taşıyordu. Ara sıra Sergey'in yüzünü gözünün önüne getiremediği olurdu. Ekim'in ortasından beri bütün fabrika büyük bayrama hazırlanıyordu. Valya'nın arkadaşları sinema enstitüsünde okuduğunu biliyorlardı. Tatlılıkla ya da küçümseyerek ona artist dedikleri olurdu. Parti sorumlusu Jotyakov, "Bizi güç durumdan sen kurtarabilirsin," dedi. "Tiyatro oyuncuları gelecek ama bizden birilerinin de oynamasını istiyorlar." Valya reddetti. "Bu işi bırakalı çok oluyor. Yapamam, elimden gelmez." Bir saatliğine de olsa geçmişe dönmekten korkuyordu. Ama Jotyakov'un üstelemesi karşısında kabul etmek zorunda kaldı. Yemekhanenin bulunduğu büyük barakada hava dumanlı, ampullerin ışığı donuktu. Kalabalık sıralara, açık kapıların ağzına, hatta sahneye yığılmıştı. Valya hepsi de savaşla ilgili 3 şiir okuyacaktı. Düşündükçe titriyordu. Ya unutursam? Sanki sanatla ilgilenmemişti hayatında. Şiirleri çok güzel okudu. Dizelerin uyumunu sık sık bozan heyecan dinleyicileri daha da etkiledi. Kuşku, Sergey için duyduğu korku, kafasını dolduran korkunç görüntüler seziliyordu. Yalnız kendisinin anladığı başka bir içerik kazandırıyordu sözcüklere. En güzel okuduğu şu dörtlüktü. Ve kılıçların, mahmuzların, çizmelerin arasından küçücük, bele kadar varamayan yabancı bir kız çocuğu mavi mine çiçeği gibi geçip gidiyordu. Hiç anlayamadığı, korkunç bir savaşın ortasına düşen minicik kızın öyküsünü anlatan bir şiirdi bu. Şiiri okurken Valya garip bir duygulukla gülümsüyor, gülümsediği zamanlarda hep görüldüğü gibi yüzünü anlatılmaz bir çekicilik kaplıyordu. Bütün dinleyiciler savaş alanında gezinen mavi gözlü küçük kızı görür gibiydiler. Valya şiiri bitirince uzun uzun alkışlandı. Yüzü sapsarı, aynı kararsız gülümsemeyle ayakta duruyordu. Dirsekleriyle kendine yol açan bir subay, "Cephede savaşan bir askerin elinizi sıkmasına izin veriniz," dedi. "İnsanın yüreğini parçalarcasına okudunuz şiiri." Valya'dan sonra sahneye çıkması gereken aktör Orlovski gülerek, "Hapı yuttum," dedi. "Sizden sonra çıkmak büyük talihsizlik. Hayır, Ciddi söylüyorum. Büyük bir oyuncu olabilirsiniz. Çalışmanız gerek. Orlovski doğru söylüyordu. Valya gerçekten dinleyicileri duygulandırmıştı. Dedikodudan bıkmış, katı insanları bile ağlatan, ellerini ovuşturmalarına yol açan, bağlılık yeminlerini hatırlatıp ölüme gitmelerini sağlayan bir oyunun varlığına inanmış, yalnız bir aktörün sevebileceği gibi seviyordu sanatı. Valya ona cevap vermedi. Jotyakov gururlanarak, "O bizim oyuncumuz," dedi. "Savaştan önce yapmıştı bu işi." Valya'yı kutladıktan sonra da şunları söyledi. "Orlovski'nin hoşuna gittiniz." Eskiden olsa Valya kendinden geçerdi. Demek gerçek bir oyuncu yeteneği varmış bende. Ama şimdi Orlovski'ye bakarken şöyle düşünüyordu. Gözleri ne kadar da hüzünlü. Bütün herkes gibi o da üzülüyor herhalde. Bir kadın şarkı söyledi. Dinleyiciler gürültü yapıyorlardı. İlk kar düşüyordu. Valya evine dönerken kendinden geçmiş gibiydi. Önde yine yeşilimsi bir ay görüntüsü, gece ölüm uzanıyordu. Alçak sesle mırıldandı. "Sergey." Cevap alamadı. Sergey burada değil, Stalingrad'taydı. Her zamankinden farksız bir gündü. Dünkü ya da bir hafta önceki gibi havanlar mermi yağdırıyor, 8 düşman tankı Shreyko'nun topçularına saldırıyor, Levin yaralıları ameliyat ediyor, ağız ağıza dolu mamnalar nehrin sol kıyısıyla sağ kıyısı arasında vızır vızır işliyordu. Zonin tıraş oluyordu. Kızgındı. Ayna yoktu kimsede. Sakalının batıp batmadığını anlamak için durmadan elini yüzünde gezdiriyordu. Görünüşüne özenirdi hep. Sergey'i ilk kutlayan o oldu. Sonra da kendi haline gülmeye başladı. Bayramdan başka her şeye benziyor. Ve Zonin yüksek sesle savaştan önce 1940 Ekim bayramını nasıl kutladığını anlattı. Her şeyin birbirine karıştığı uzun bir hikayeydi bu. Müzikli oyun, iki tiyatro bileti, şarkıcı Kozlovski, kardeşinin evinde yenen yemek, Marusya, Sergey'in uykusu vardı. Söylenenleri pek anlamıyordu. Ah, bir kerecik olsun doyasıya uyuyabilse. Paris'te şoförlerin geceleri korna çalmaları yasaktı. Lansiye, korna sesinin sinirlerin canına okuduğunu, hayatı kısalttığını söylerdi. Oysa burada bile yaşamanın olanaklılığı anlaşılıyordu şimdi. Biteceğe benzemiyor bu savaş. Sağdan sağ kıyıya geçemiyoruz. Soldan Almanlar bizi sol kıyıya sürüp atamıyorlar. 10 metre ilerliyorlar, sonra biz bu 10 metreyi geri alıyoruz. Birkaç metre için bir sürü kurban veriliyor. Albay takviye yollayacağına söz verdi. Kırmızıyla yazılmış 25 rakamının göze çarptığı ordu gazetesini getirdiler. 7 yaşındaydı. Büfede tabaklar şangırdayıp duruyordu. Annesi pencereye yaklaşmasına izin vermemişti. Oysa Sergey bakmak istiyordu. Babası geldi. Kolunda bir kızıl şerit vardı. "Nina," dedi, "seni kutlarım. Teslim oldular." Ağustos bombardımanından önce burada bir sürü çocuk vardı. Çeyrek yüzyıl sonra ne gibi görüntüler canlanacaktı gözünde. Kuşkusuz her şey onlara başka türlü gelecek. Bizi giydirecekler, çizmelerimizi boyatacaklar. Tarihe geçmiş cümleleri söyletecekler. Okul kitaplarında istihkamcıların okkalı küfürleri tekrarlanmıyor bile. 25 yıl. Bir insan ömrünün yarısı. Dış ülkelerde şöyle düşünülüyordu. 2 yıl diyelim ki 5 yıl sonra bu çılgınlık bitecek. Belki şimdi de fazla dayanamayacağımızı sanıyorlar. Oysa dayanacağız. En korkuncu Ağustos ayıydı. İnsan doyasıya uyuyabilse yeniden girişebilir savaşa. Volga neredeyse buzlarla kaplanacak. İnsanın çok narin bir yaratık olduğu söylenir. Werther aşk uğruna can vermiş. Ama buraya bir hipopotam getirin, bir gün dayanamaz. Zonin konuşuyor, onu dinlemiyorum bile, bana kızacak. Marusya sanat tiyatrosunu seviyor. Ben tiyatronun hayata benzememesinden yanayım. Zonin de narin bir yaratık değil mi? Hepsi narin, hepsi dayanıksız görünüşlü. Yine de Almanlar onlara bir şey yapamıyorlar. Belki Charitsin gibi bu da tarihe geçecek. 1938 yılında Stalin'i dinledim. Acele etmeden sakin sakin konuşuyordu. Şakalaşıyordu. Bugün de konuşacak. Yok yok, dün konuştu. Ne dediğini bugün öğreneceğiz. Dün Almanlar geçidi bombalıyorlardı. Söylenenler duyulmadı. Stalin herhalde sakin bir sesle konuşmuştur. Sakin kalmayı bilmesi bizim için ne büyük mutluluk. Dinle Sergey, dedi Zonin. Demin sen gittiğinde bizim telefonculardan biri Almanlarla karşılaşmış. Üçünü gebertip canını güç kurtarmış. Baktım Ana avrat sövüyor. Yaklaştım, ne olduğunu sordum. Anlattı. Allah belasını versin, elim gitti. Ama Almanlarla boğaz boğaza çarpıştığından söz etmedi bile. Sergey gülmeye koyuldu. Az önce kendi kendime 20 yıl sonra klasik bir romanda Stalingrad'ı yaşayanların nasıl konuşturulacaklarını düşünüyordum. Volga Nehri, destan kahramanları, tarih bize bakıyor. Oysa al sana bir tarihi cümle. Allah belasını versin, elim gitti. Nivel'in ifade tarzı değil tabii. Neden bizim insanlarımız büyük sözlerden çekiniyorlar? Bende bile aynı çekingenlik var. Fransızların dokunaklı sözleri bolca harcamalarına bayılıyorum. Her biri Victor Hugo'nun ta kendisi. Ama birden insan rahatsız oluyor. Kollarından tutup çekesi geliyor. Ben de sessiz bir Juliet'im demişti Mado. Mado ne alemde? Rahata kavuşamamıştır. Kuşkusu çevresinden değil, kendinden geliyor. Düşle gerçek hayatı ayıran sınırı neden aşamadık? Ne o istedi, ne de ben. İki çocuk gibiydik. Bunu yapmamak gerektiğini ikimiz de anladık. Mado ikimizin de ayrı bir hayatı olacağını söyledi. Rizel diye söylendi Zonin. Ulanova dans ediyordu. Maruşa'nın hoşuna gitmedi. Ben çok güzel buldum. Rüya gibi. Mado'yu hiç unutmayacağım diye düşündü Sergey. Anıyla yaşanmaz ama yaşamak için de bu anı gereklidir. Zonin esnedi. Uykum var. Ya benim? Ne garip. Bir yanda bütün Avrupa, öte yanda bir karış toprak ve dayanıyoruz. Neden bütün Avrupa? Üç aşağı beş yukarı, öyle işte. Bak şunu bir barınakta buldum. Başlığını da söktüm. Anatol France'ın bir romanı. Okuyan da Alman'ın biriydi. Sana Avrupa değişim boşuna değil. Bir elçi evinin üzerine bayrağını çekerse oranın ülkesi olduğu anlamına gelir. Kural budur. Avrupa şimdi burada. İçinde oturduğumuz şu barınağın tepesine biz de bir bayrak çekebiliriz. Ya da sen Anatol France'ın Almanlardan yana olduğunu mu sanıyorsun? Onun hiçbir şeyini okumadım. Maruşa okumuştur herhalde. Tiyatroya sık gidiyordum ama bir şey okuduğum enderdi. Durmadan plan üzerinde çalışınca insanın kafası şişiyor. Eğlence arıyor. Benim en çok sevdiğim baledir. Maruşa çok okur, akıl almaz, doğaüstü şeyleri sevdiğim için benimle alay eder. Kendisinin de hoşuna gidiyor ama hep gizliyor. Tıp okuyan biri için böyle şeylerin hoş olmadığını sanıyor. Ama bak ne kadar neşeli. Zonin bir fotoğraf gösterdi. Maruşa kollarında küçücük bir kedi tutuyordu. Yüzünde yaramaz bir çocuk anlamı vardı. Gözleri hafif şehlaydı. Sergey Valya'ya mektup yazmak için masa başına oturdu. Sevgisini, üzüntüsünü, duygularını açmak istiyordu ona. Ama bir türlü kalemi işlemedi. Dehşete düştü. Bir iki ay geçsin, yazmayı da unutacağım. Zoni'nin esnemekten neredeyse çeneleri çıkacaktı. Biraz uyu dedi Sergey. Gidip binbaşıyı göreceğim. Herhalde Stalin'in söylevini elde etmişlerdir. Bir kişinin yanına çöken Zonin gözleri açık uyuyordu. Kafasında her şey birbirine karışmaktaydı. Maruşa, bir mavna, Avrupa bayrağı, Jizel, bir el. Sonra Maruşa başını göğsüne çekti, onu öpmeye koyuldu. Yarım saat, belki daha da fazla sürdü sessizlik. Zonin can kurtaranda kendine geldi. Ne olmuştu? Sonra mermi barınağın hemen dibinde patladı. Uyuyordum galiba. Sergey binbaşıyı görmeye gitmişti. Stalin konuştu mu? Senin konuşmaman gerek dedi Sergey. Ne söyledi? Sevinme sırasının bize de geleceğini. Ama Zonin duymaz olmuş, yeniden kendinden geçmişti. Hemşire Katya'nın defterinde yılbaşına kadar bütün günler kayıtlıydı. Her akşam bir sayıyı çiziyordu. Şimdi de defterini cebinden çıkarıp büyük bir zevkle 7 sayısının üzerine bir çizgi çekti. 54 gün kalıyor. Ne zamana kadar? Yıl sonuna. Levin kederli bir gülümsemeyle, sonra yeniden 365 tane gün daha yazacaksın dedi. Kim bilir, belki de yazmam cevabını verdi Katya, onun gibi. Eliyle Zonin'i işaret ediyordu. Sergey sesini çıkarmadan arkadaşına baktı. Sessizlik yeniden çökmüştü ortalığa. Binbaşının yanına gitmeseydim. Ne saçma bir oyun. Ama Almanlar yavaş yavaş gevşiyorlar. Durum bir ay önceki gibi değil. Stalin genel durumu biliyor. Sevinme sırası bize gelecek dediyse öyle olacak demektir. Belki de yaşar ama. Levin umut var diyor. Karısı Yaroslav'da sanıyorum. Onların durumu daha da beter. İnsanın bütün bunları gözlerinin önüne getirmeye çalışması feci bir şey olmalı. Valya'ya bir başka mektup yazmaya kalktı ama geçitten çağırdılar. Ne karısı kaldı aklında, ne Zonin, ne de savaşın sonucu. Çalışıyordu şimdi. Yalvarırım dostum, sinir sistemimi rahat bırakın da Roche'nin geleceğini düşünün. Roy her an Alpert'i ortaya atabilir. Joseph'in ölümünden sonra o yanda destek olacak kimsem de kalmadı. Bana Almanlarla arası iyi olan biri gerek. Almanlarla hepsinin arası iyi dedi Morlo. Özellikle Roy'un. Lansier kendi kendine kızdı. Neden Morlo'ya danışmıştı sanki? Morlo'ya benimle alay etme fırsatı çıksın da. Oysa Lansier'i yine Morlo kurtardı. Onu Jerome Pinot'la tanıştırdı. Pinot'ta ne Bertin'in parlaklığı vardı ne de cerbezesi. Kendini onun gibi iş hayatına delice kapıp koyuvermiyordu. 10 yıl kadar önce ortalıkta sessizlik hüküm sürerken şöyle demişti. Japonya'da yaşamıyoruz ama yer sarsıntılarına karşı bile kendimi sigorta ettirmek istiyorum. Sade bir hayat sürüyordu. Evine gelip giden azdı. Parasını sokağa atmıyordu. Büyük kızı Polini Lyonlu bir tüccarla Bay Pinson'la evlendirmişti. Küçük kızı Henriette'in kocası ise parlak bir geleceği olan avukat Vernal'dı. Pinot siyasetin vergilere, siparişlere, borsadaki iniş çıkışlara bağlı olduğunu biliyor ve parlamentoda olup bitenleri büyük bir dikkatle izliyordu. Komünistlerden nefret eder, sosyalistlere zavallılar der, aşırı sağ konusunda şöyle konuşurdu. Bu operatörler apandistimizle birlikte bütün iç organlarımızı söker götürürler. Savaş başladığında Pinot, yıldızının kısa sürede parladığını gördü. Bunda şaşacak şey de yoktu. Bir radyatör fabrikasının havan mermisi de yapabilmesinden daha doğal ne olabilirdi? Savaş çağında havan mermilerinin peynir ekmek gibi satılması da doğaldı. Pinot'un en sevdiği deyimdi bu. Yaptığı havan mermilerini önce Fransız hükümeti almış, sonra da sıra Almanlara gelmişti. 1940 olayları düşünülebileceği gibi Pinot'u da sarsmıştı, zayıflatmıştı bile. Bütün ceketleri sırtından kaçıyordu. Ama iş işti. İşlerin yolunda gittiğini görünce de bir vatandaş olarak duyduğu üzüntüleri unuttu. Hayatı boyunca bu kadar kar sağlayamamıştı. Almanlarla pek sıkı fıkı değildi. Onun bu davranışı adamların hoşuna gidiyordu. Pinot'ta hem görkemli hem de acılı bir yan vardı. Gürültülü bir fısıldamayla konuşur, cenazedeymiş gibi burnunu silerdi. Pinot borsa oyunlarından da zevk almaya başladı. Büyük bir matbaayı ele geçirdi, bir Yahudinin evini yok pahasına düşürdü. Çok dertli bir çağda yaşıyoruz diyordu karısına. Ama halimizden yakınırsak günah olur. Hayatımız iyi. Polin ve Henriette iyi adamlara vardılar. İkisinin de kocası gerçekten birer kısmet. Vernal Henriette'i aldatıyordu. Bunu genç kadından başka bilmeyen yoktu. Ama karısına her zaman iyi davranır, ne isterse yapardı. Onun gibi biri çok ilerler diyordu Pinot. 3 yıl önce Vernal neredeyse kızıl tanınmıştı. Şimdi Almanların gözünde durumu çok iyiydi. Gazetelerde yazılar yazıyor, bir takım ticari işlemlerde aracılık yapmayı da küçümsemiyordu.